yemeklere, hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın son iş gününde işte yine buluştuk, sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Çok değerli konuklarımızla ve önemli konularımızla bugün sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Baş edemedim hayat, kendimi ele verdim. Sen söyle, az mı çektim, yetmedi mi, kesmedi mi bu kader kedere? Hazır ve nazır, hilafsızdır, ortaksızdır.
Biraz. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve HidroDER, Hidrojeoloji Mühendisleri ve Su Kaynakları Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doçent Doktor Koray Yılmaz hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 22 Mart 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Dünya Su Günü olarak ilan edildi ve o günden bugüne kutlanıyor. Ülkemizde ne zaman kutlanmaya başlamış hocam?
Ülkemizde aynı dönemde başladı. Hı hı. Yani Dünya Su Günü'nü kutlamaya. Çünkü tüm dünyada aslında tüm yani Birleşmiş Milletler üyeleri tarafından aynı anda kutlanmaya başladı.
Hı hı. Neden böyle bir gün kutlanma ihtiyacı duyuldu? Aslında tabii su deyince hayat kaynağımız ama her zaman önümüzde, her an önümüzde ama nedense sanıyorum en çok da önemsemediğimiz konu haline gelmiş. Evet. Bunu mu öngörmüşler ve böyle bir gün ilan edilmiş?
Evet, çok önemli bir konuya değindiniz. Çok teşekkür ederim. Aslında 1993'te yani kabul edilmiş olması biraz geç olmuş olması anlamına da gelebiliyor. Fakat yani 1990'lı yıllar özellikle hem nüfusun hem de sanayileşmenin ivmelendiği hem de iklim değişikliğiyle ilgili bir takım kavramların yeni yeni ortaya çıktığı bir dönemdi. O yüzden 1990'lı yıllarda ilk olarak ortaya atıldı. Şimdi tabii Birleşmiş Milletler uluslararası toplumu ilgilendiren önemli konularda farkındalığı arttırmak adına bir takım özel günler belirliyor. Bunlardan 22 Mart'ta Dünya Su Günü bildiğimiz gibi. Şimdi bazı konular vardır. Önemini anlatmak için birazcık uğraşmamız gerekir. Ama fakat su konusu böyle bir konu değil. Çünkü su eşittir yaşam. Yani susuz yaşam olamayacağı için suyun önemini aslında hepimiz biliyoruz. Fakat bizim için önemli olan şunun farkına varmak. Dünyamız giderek büyüyen temiz su sorununa su ile ilgili bir önemli bir su sorununa doğru gidiyoruz ve bunun bir şekilde farkına varmamız gerekiyor. Evet. Ve bununla ilgili önlemler almamız gerekiyor. İşte tam da bu konuda Dünya Su Günü bize ihtiyacımız olan aracı sağlamak için kurgulanmış bir gün.
Değerli hocam, bütün yıllarda aslında bir temayla su günü kutlanıyor. Bu senenin de böyle bir teması var mı? Evet. Belirlemişler mi bir tema?
Evet, 2019 yılı için Dünya Su Günü teması güvenilir suya erişimde kimseyi geride bırakmamak olarak belirlenmiş. Burada güvenilir su ne anlama geliyor?
Evet, bu çok önemli. Tam bunu soracaktım. Güvenilir su.
Güvenilir ne demek? Evet. Ben de bunu tabii açıklama gereği duyuyorum. Güvenilir su gerektiğinde ihtiyaç yerinde ulaşılabilen yeterli kalitede ve gerekli miktarda su. Bakın 3 tane nokta var burada önemli olan. İhtiyaç yerinde ulaşabileceğiz. Bakın Afrika gibi oradaki bazı ülkelerde olduğu gibi insanlar suya ulaşabilmek için günlerinin büyük bir bölümünü harcayabiliyorlar. Saatlerce çocuklar belli bir yol kat edip sularını evlerine getirmek için ve sadece hijyeni elde edilmek için saatlerce harcayabiliyorlar. Bu işte ihtiyaç yerinde kullanılması önemli. Yeterli kalite ve gerekli miktar da çok önemli. Çünkü bildiğiniz gibi dünyamızın 1/4'ü suyla kaplı aslında. Peki neden su problemi yaşıyoruz? Bu ilginç bir konu haline geliyor. Fakat bu suyumuzun yani dünyamızı aslında bizim mavi gezegen de diyoruz. Çünkü suyla kaplı 1/4'ü. Fakat dünyamızdaki bu suyun sadece %2.5'i tatlı su kaynaklarında oluşuyor. Ve bu küçük bölümünde %70'e yakını buzullarda. Yani ulaşamayacağımız bölgelerde. Eğer bu konuya da dikkat edersek demek ki bizim günlük hayatımızda kullanacağımız su, yani içme suyumuz, hijyen için kullandığımız su, tarım için, endüstriyel ihtiyaçlarımız için kullandığımız su dünyamızdaki suyun %1'inden daha az bir miktarı. Yani şöyle de bakabiliriz olaya. Aslında sadece bu %1 değil, daha da az çünkü bu suyu biz sürekli kirletiyoruz. Çünkü sanayileşme adına, değil mi? Endüstriyel aktivitelerden dolayı bu sularımızı sürekli kirleterek aslında bu %1'den az olan su miktarını da gittikçe azaltıyoruz. İşte Dünya Su Günü'nün de önemi burada yatıyor. Bir ayrı bir konu da tabii dünyanın hızla artan nüfusu. 2000 yılında 6 milyar insana ev sahipliği yapan dünyamız bugün 7,5 milyar kişiye ev sahipliği yapıyor. Ve günümüzde 2,1 milyar insan hala yerleşim yerinde güvenilir suya erişimi olmaksızın yaşamakta. Dolayısıyla hem hızlı nüfus artışı, hem şehirleşme, hem sanayileşme, hem de iklim değişikliği dünyamızda ve ülkemizde suya olan talebi arttırırken, ayrıca su kirliliğinin artmasına sebep olarak zaten kısıtlı olan su imkanlarımızı daha da kısıtlı hale getirerek su kaynaklarımızda baskı faktörlerini arttırıyor.
Evet. Dünyadaki durumu çok güzel anlattınız hocam. Peki ülkemizde yine dünyadaki durumun aynını mı görüyoruz? Daha mı
evet,
iyi, daha
benzer,
mı kötü?
Benzer bir durumla karşı karşıya kalacağız. Bakın yine nüfustan başlamak istiyorum. 2000 yılında nüfusumuz 68 milyonken 2018 yılında 82 milyona ulaştık. 2040 yılının tahminlerine göre ise 100 milyon nüfusu aşacağımız öngörülüyor. Ülkemizde mevcutta kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı yaklaşık 1500 metreküp. Bu ne demek oluyor? Nedir? Bu çok büyük bir rakam gibi görünüyor ama eğer bu değer 1000 metreküpün altında ise bir ülke su fakiri ülke olarak kabul ediliyor. Eğer bu değer 2000 metreküpün altında ise bu değer bu ülke su azlığı çeken ülke anlamına geliyor. Bizim değerimiz 1500 metreküp, yani tam ortadayız. Su azlığı çeken ve su fakiri ülkeler arasında orta bir noktadayız. Tabii birkaç yıl, 10 yıl içerisinde artacak olan nüfusumuzu ve azalacak olan temiz su kaynaklarımızı ve beraberinde iklim değişikliği etkilerini de düşünürsek su kıtlığı ile karşılaşabileceğimizi öngörüyoruz. Tabii bu sebeple gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su bırakabilmek bizim için çok önemli bir konu. Kaynaklarımızı çok iyi korumamız ve akılcı kullanmamız gerekiyor.
Peki ekstrem durumlar var mı? Örneğin toplumsal kalkınma için bu suyun önemi dersek neler söylersiniz?
Tabii ki. Toplumsal kalkınma için bakın su öyle bir şey ki suya tam ihtiyacımız kadar su bizim için gerekli. Ve bizim düzgün bir yaşam yani düzgün bir yaşam sağlığımızı öngörüyor. Şimdi eğer ekstrem durumlarla karşı karşıya kalırsak, su azlığından bahsettik, kuraklık gibi. Bir diğer ekstrem konu da suyun fazlası. Bunlar içerisinde sel, taşkın, su baskını gibi konular giriyor. Bunlar hem su kıtlığımız hem de su fazlamız bizim için doğal bir afet ve bizi toplumsal kalkınma konusunda geri bırakan konular. Neler olabiliyor? Tabii ki ekstrem durumlarla karşı karşıya kaldığımızda can ve mal kayıpları çok önemli. Sıhhi olmayan koşullar, hastalık, düşük verim, gıda yetersizliği ve dolayısıyla sınırlı ekonomik ve toplumsal kalkınmaya sebep olabiliyor ekstrem koşullar. Örneğin hatırlarsınız 2008 yılında ülkemizdeki kuraklığın şiddetini. Eğer Ankara'daysanız Ankara'da birkaç gün sular verilememişti. Hemen 10 yıl sonra 2018 yılında ise ülkemizde sel ve taşkınlar olumsuz etkilerini gösterdi.
Evet, hani günümüzde çok evet, fazla oldu Antalya'da.
Evet, Antalya'da, Ankara'da bile Ankara'da taşkınlar. Yani insan yaşamını doğrudan etkileyen diğer temel gereksinimler olan enerji ve ekonomik sürdürülebilirlik de suyla direkt olarak ilişkili. Mesela enerji konusunu ele alırsak, enerji deyince, su deyince aklımıza hidroelektrik santraller geliyor. Halbuki başka konularda mesela termik santrallerin işletilmesi su olmazsa imkansız. Yani termik santralde bile su elzem bir konu. Ve diğer birçok toplumsal kalkınma yani hedeflerimizin temelinde yeterli kalitede gerekli miktarda suya ulaşım en temel unsur.
Toplumsal kalkınma hedeflerinden bahsettik. Şimdi ama suyun da sürdürülebilir kalkınma hedefleri de var. Yani biz bu suyu kullanmak da zorundayız. Ama nasıl çözüm bulacağız değerli hocam? Neler anlatırsınız?
Evet, bu konuda da tabii Birleşmiş Milletler 2016 yılında ilan ettiği 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri öne çıkıyor. Bu 17 tane küresel hedeften oluşuyor. Bu 17 tane küresel hedeften 6.'sı direkt olarak su ile ilişkili. Konusu da temiz su ve sıhhi koşullar. Herkesin güvenilir ve erişilebilir içme suyuna kavuşmasını sağlamayı hedefleyen bir maddedir bu. 17 maddeden bir tanesi. Fakat su konusunu ele aldığımızda tekrar söylemek istiyorum. Diğer hedefler mesela açlığa son, yoksulluğa son, erişilebilir ve temiz enerji, iklim eylemi, sürdürülebilir şehirler, karasal yaşam, sudaki yaşam hedefleri de aslında suyun temelini oluşturduğu ve bu farklı sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında bağlayıcı unsur olduğu bir konu.
Evet.
Yani su eşittir toplumsal kalkınma diyebiliriz. Evet. Sürdürülebilir toplumsal kalkınma.
İnsan için su, yaşam için su, yaşam toplum için su.
Ve doğa için
ve
su.
Doğa için su. peki o zaman yavaş yavaş süremizin de sonlarına geliyoruz. Neler yapmalıyız hocam? Hani bireysel olarak neler yapmalıyız? Toplumsal olarak neler yapmalıyız?
Evet.
Ne gibi görevler
çok
düşüyor
hızlı
bize?
Bir şekilde onları da ben size aktarayım. Suyu tabii ki verimli kullanmamız gerekiyor. Bunun için de suyun farkında olmamız gerekiyor. Suyu anlamamız gerekiyor. Su nereden geliyor? Hangi süreçlerden geçerek şehrimizde, binamızdaki musluktan akıyor? Yani su sadece muslukta oluşan bir varlık değil. Musluğa yönlendirilen bir varlık ve bir yerde bu suyun oluşması lazım ve bu suyun bize yöneltilmesi gerekiyor. Tabii ki yani günümüz toplumlarda yapılı çevre dediğimiz şehirlerde yaşayan insanlarımız doğayla olan temasını gittikçe azaltarak doğayı tanımaktan uzaklaşıyorlar. Ve suyun da aslında sınırlı bir kaynak olduğunun farkına varmakta güçlük çekiyorlar. Su, musluğumuzu açtığımızda suyun geleceğini varsayıyorlar. Fakat bu her zaman için olmayabilir tabii.
Kesintiler
bu yüzden,
olduğundan bahsettik.
Evet, kesintiler olabilir. O yüzden bizim için önemli olan suyun farkında olmak, yaşadığımız şehir hakkında bilgi almak, coğrafyası nedir, jeolojisi nedir, bitki türleri nedir, su havzaları nelerdir, nerelerden dereler akıyor, ne zaman akıyor bu dereler, su kaynaklarını bilmeden yaşayan şehir insanı sadece sunulan hizmetler çerçevesinde dünyamızı algılayabiliyor ve sürdürülebilir tüketim davranışları sergileyemiyor. Bu nedenle farkındalık yaratmamız gerekiyor, aynı şu anda bu programda yaptığımız gibi. Ve giderek azalan sınırlı bir kaynak olduğunun farkına varmamız gerekiyor. Bu konuda da TRT Devlet Su İşleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'na efendim teşekkür ediyorum. Su Elçileri adlı bir çocuk programı vardı TRT ekranlarında. Ben de çocuklarımla birlikte zevkle izliyordum ve burada su ile ilgili farkındalık oluşturmak için çocuklar üzerinde çok kıymetli bir programdı. Bir de tabii suyumuz ne kadar nerelere harcıyoruz buna bakmamız gerekir ki nasıl daha verimli kullanalım anlamamız için. Yılda ülkemizde kullanılan 60 milyar metreküp suyun yaklaşık %71'i tarımsal sulamada, %18'i sanayide ve %10'u ise kentsel içme ve kullanma suyu olarak kullanılmakta. Bakın en yoğun su kullanımının gerçekleştiği tarımsal sulamada yapılacak %20'lik bir tasarruf bizim bütün kentsel su ihtiyacımıza eşit oluyor. Bu nedenle öncelikle modern sulama tekniklerini yaygınlaştırmamız halinde hem su tasarrufu sağlayacağız hem de ürün verimlerinde artış elde etmemiz mümkün olacaktır. Diğer bir konu kentsel su kullanımındaki altyapı yatırımları. Altyapımızdan kaynaklanan kaçakların azaltılması için önemli. Diğer önemli bir konu ise atık su yönetimi. Çünkü hem su kirliliği en azaltılması hem de geri dönüşüm ancak atık su yönetimiyle oluşabiliyor.
Evet hocam sizinle olan bölümümüzün yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Siz aynı zamanda Hidroder yani Hidrojeoloji Mühendisleri ve Su Kaynakları Araştırma Derneği Yönetim Kurulu üyesisiniz.
Evet.
Biraz bize Hidroder'den de bahseder misiniz son dakikalarımızda?
Evet teşekkür ediyorum. 2014 yılında kurduğumuz Hidroder. Ülkemizde başta yeraltı suları olmak üzere su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, korunması ve sürdürülebilir yönetimi konularında ihtiyaç duyulan bilimsel yöntemlerin geliştirilmesi, bu uygulamasına yönelik çalışmaların etkin bir biçimde desteklenmesi ve teşvik edilmesi için kurduğumuz bir dernek. Bu kapsamda derneğimiz Uluslararası Hidrojeologlar Birliği'nin Türkiye temsilciliği görevini sürdürüyor. Ve şu anda 110'a yakın üyemiz bulunmakta. Ve üyeler arasında akademisyenler, kamu kurumu temsilcileri, özel sektör çalışanları da bulunmakta. Ve en son olarak yaptığımız aktivite ise Hidro 2018 Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumumuz. Bunu Hidrodar ve Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Kars Su Kaynakları Araştırma Merkezi ile birlikte yaptık. Ve oldukça yoğun bir katılım gerçekleşti.
Evet, değerli hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için, aktardıklarınız için. Suyu her an, şu anda bile masamızda, her an can veren, bize çok kıymetli ve bunun kıymetinin farkında olarak hayatımıza devam etmek zorundayız. Bu bahsettiğimiz her konu çünkü sonuçta suya dayanıyor. Evet. Yaşam suya dayanıyor. Siz de çok güzel aktardınız. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 22 Mart Dünya Su Günü olarak ilan edildi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından. Biz de bu vesileyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda Hidrojeoloji Mühendisleri ve Su Kaynakları Araştırma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doçent Doktor Koray Yılmaz hocamızı ağırladık stüdyomuzda. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Almanya'dan Buket Barlas Vehter var. Sayın Vehter, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar, teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Bugünlerde pek çok etkinlikler gerçekleştiriliyor Münih'te. Biz de sevgili dinleyicilerimizle buluşturmak istedik sizi. Bu konuları onlara aktaralım istedik. Katılmak isteyebilirler. İlki Uluslararası Irk Ayrımıyla Mücadele Günleri. Bu günler nedeniyle Almanya'da pek çok etkinliğin gerçekleştirildiğini biliyoruz. Detayları sizden alalım.
Evet, Almanya'da Irkçılıkla Mücadele Günleri adı altında düzenlenen etkinlikler geçtiğimiz hafta pazartesi günü başladı. 24 Mart pazar gününe kadar sürecek. Bu iki haftalık süre boyunca ülke genelinde 1700 civarında etkinlik düzenlenmekte. Tabii bu çok yoğun, çok kapsamlı bir program. Hemen hemen tüm devlet kurumları, dernekler veya okullarda, müzelerde, kısacası aklınıza gelebilecek her yerde konu çok kapsamlı bir şekilde işleniyor. Bu arada çok sayıda cami, kilise ve sinagog da kapılarını açarak ilgi duyanları bilgilendirmeyi amaçlıyor. Bilindiği gibi özellikle son yıllarda Almanya'da ve diğer pek çok ülkede Müslümanlara karşı çok olumsuz bir tavır sergileniyor, saldırılar düzenleniyor. Çoğu zaman bilgisizlikten ya da yanlış ön yargılar nedeniyle meydana gelen bu durumu değiştirmek için karşılıklı diyalog ortamının oluşturulması büyük önem taşıyor. Çünkü politik kararlar yanında her bir bireyin tutumu da çok önemli. Aslında ırkçılık dediğimizde sadece sokaklarda gösteri yapıp yabancıları istemiyoruz şeklinde sloganlar atan veya yabancılara saldıran ırkçıları düşünmememiz gerekiyor. Çünkü günlük yaşamda, yolda, sokakta, okulda veya iş yerinde ayrımcılık ile karşılaşma ihtimaliniz her zaman var. Özellikle basında konuya geniş yer veriliyor. Açık ırkçılık, gizli ırkçılık veya açık ayrımcılık, gizli ayrımcılık gibi kavramlar üzerinde duruluyor. Yapılan araştırmalar günlük yaşamında ayrımcılığa uğrayanların pek de ses çıkarmadıklarını, durumu genelde sineye çektiklerini gösteriyor. Bu bazen iş yerinde sanki öylesine anlatılmış bir fıkra oluyor. Bazen ülkeniz ya da ait olduğunuz kültürle ilgili bir yorum olabiliyor. Böyle durumlarda tavrınızı açık bir şekilde ortaya koymak önemli. Çünkü ses çıkarmamak, görmezden gelmek, olayı bir yandan kabullenmek anlamına da gelen bir tavır. Ayrımcılık konusunda üç farklı durum söz konusu diyebiliriz. Ayrımcılığa maruz kalan kişi, ayrımcılık yapan kişi ve bu duruma şahit olan kişi. Bizler böyle durumlarda ne söylüyoruz, ne söylemiyoruz veya nasıl bir tavır takınıyoruz, bu çok önemli. Bu hassas konuda çalışmalar yapan bir dernekten kısaca bahsetmek istiyorum. Münih'te 3 yıl önce kurulan Before adındaki dernek bu konuda önemli çalışmalar yapmakta. Before sözcük anlamı olarak önce veya öncesi şeklinde çevrilebilir. Dernek bilgilendirme toplantıları düzenleyerek toplumun ırkçılık ve ayrımcılık konularında hassasiyet göstermesini amaçlıyor. Ayrıca ırkçı saldırılara veya herhangi bir ayrımcılığa maruz kalan kişilere danışmanlık hizmeti veren bir merkez bu. Böylelikle yasal işlemlerin başlatılmasını gerektiren bir durum olduğunda yol gösterici bir işle üstlenmiş oluyor. Irkçılığa veya ayrımcılığa maruz kalan kişiler Before adındaki bu derneğe herhangi bir ücret ödemeden başvurabiliyor. Münih günümüzde dünya metropolü olarak anılsa da aslında geçmişinde büyük bir kara lekeye de sahip. Nazi Almanyası döneminde çok önemli bir rol oynamış bir şehir. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan Adolf Hitler ve Nazi rejiminin önemli bir merkezi. O yüzden günümüzde özellikle ırkçılık ile mücadele konusunda çok fazla çalışma yapılıyor. Nazi döneminde işlenen suçları konu edinen büyük bir müze de mevcut burada. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1966 yılında alınan bir kararla 21 Mart tarihi Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü olarak belirlenmiş. Bu kararda esas olan ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal görüş ve etnik köken nedeniyle yapılan ayrımcılığın engellenmesi için gerekli önlemlerin alınması. Dün yani 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü nedeniyle Münih'te büyük bir yürüyüş düzenlenerek ırkçılar kınandı. Umarız bu tip girişimlerle tüm dünyada ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadelede başarılı olunur.
Peki Almanya'da yaşayanların bu günlere olan yaklaşımı nasıl? Hani bu günlerin kutlanıyor olmasından olması vesilesiyle ne gibi hisler ya da duygular içindeler?
Yani bizler açısından tabii bu çok önemli. Yani burada yaşayan yabancı kökenliler açısından çok önemli. Çünkü sonunda anlaşılıyoruz, sonunda bize gerekli önem veriliyor şeklinde algılıyoruz biz bunu. Tabii ki çok uzun bir yol bu. Yani çok uzun soluk gerektiren çalışma. Çünkü demin de bahsettiğimiz gibi ya da herkesin bildiği gibi artık Müslümanlara karşı gerçekten çok olumsuz bir tavır var. Ama dediğim gibi diyalog kurulması açısından, en azından iletişim sağlanabilmesi açısından bu çalışmalar çok önemli. Çünkü başka seçeneğiniz kalmıyor onun dışında.
Evet.
Ne yapacaksınız, nasıl anlatacaksınız?
Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Bir de 21 Mart'ta bu sefer güzel işin güzel kısmından biraz bahsedelim. Türk Filmleri Günleri Türk Filmleri Günleri gerçekleştirilmeye başladı. Sinema severlerin kaçırmaması gereken günler. Onun detaylarını da alalım sizden.
Evet, bu yılki festival her yıl olduğu gibi yine Münih'teki ünlü Gasteig Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Almanca veya İngilizce alt yazılı olmak üzere tüm filmler Türkçe gösteriliyor. Her yıl Türk izleyiciler yanında Alman sinema severler de büyük ilgi göstermekte. 30. yıl özel programında 12 uzun metrajlı film yanında 5 belgesel ve 8 kısa film yer alıyor. Ayrıca 20'ye yakın konuk Münih'e davetli, film gösterimleri sonrasında yapımcılar, yönetmenler ve oyuncularla filmleri hakkında söyleşiler yapılıyor, değerlendirmelerde bulunuluyor. Festivalin açılışı dün akşam çok görkemli bir şekilde yapıldı. Açılış filmi 2018 yılı yapımı Son Çıkış adlı filmdi. Daha önce uluslararası festivallerde ödül almış önemli bir yapım bu. Filmin yönetmeni Ramin Matin, senarist Can Kantarcı ve başrol oyuncusu Deniz Celiloğlu açılışa davetliydi. Son Çıkış filminde İstanbul'u terk ederek daha küçük bir yerde yaşama hayali kuran genç bir mimarın hikayesi mizahi bir dille anlatılıyor. Münih Türk Film Günleri'nin önemli filmlerinden biri de Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi. Ahlat Ağacı'nın dünya premieri geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilmişti. Film çok büyük ilgi görmüş ve sanatçılarımız dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Ahlat Ağacı Münih'te 24 Mart Pazar günü saat 11'de ve 30 Mart Cumartesi günü ise saat 19'da olmak üzere iki kez gösterilecek. Sizlere festivalde gösterilecek Ara Güler ile ilgili bir belgeselden de bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz Ekim ayında 90 yaşında kaybettiğimiz dünyanın en önemli fotoğraf muhabirlerinden biri olan Ara Güler hakkındaki belgesel, Münihli yönetmenler Erdal Buldun ve Özgül Savaşçı tarafından 1998 yılında çekilmiş ve o yıllarda Almanya'da büyük bir ilgi görmüştü. Bu önemli yapım da festival programında yer alıyor. Belgesel 23 Mart Cumartesi yani yarın saat 16'da gösterilecek. Sinema Türk Derneği 30 yıldır Münih Kültür Dairesi ve Şehir Kütüphanesi'nin de destekleriyle Türk Film Günleri'ni gerçekleştiriyor. Nice yıllara diyelim ve tüm Münihli sinema severlere 31 Mart tarihine kadar süren film festivali boyunca iyi seyirler dileyelim.
Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Buket Barlas Behter, tekrar görüşmek dileğiyle sevgiler gönderiyoruz. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'dan Buket Barlas Behter telefon hattımızın diğer ucundaydı. Münih'teki son gelişmeleri aktardı bize. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
aşkın ile aşıklar yansın yar sulanma içi başkın şerabın kansın.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Ankara İl Müftülüğü uzman vaizi Ayşe Akkoç hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Bugün yine çok güzel bir konuyu konuşacağız. Dostluğu konuşacağız bugün. Dostluk deyince hepimiz herhalde gözlerimizi kapattığımızda en yakınımız gelir aklımıza anne baba dışında. Onlar da gerçi dost olabilir. Ama hani yine arkadaşlık daha çok en belki çocukluk arkadaşımız, bugüne kadar uzun yıllardır devam ettirmeye çalıştığımız dostluklarımız geliyor. Ama dost seçimi tabii çok önemli. Kimi zaman doğru dostu da seçememiş oluyoruz. Biz onu dost gözüyle görüyoruz ama bir bakıyoruz ki her şey çok farklı. Seçim konusunda neler söylersiniz?
Bu konuda ben dinimizin tavsiyelerini, Peygamber Efendimizin bu konuda bizi yönlendirmelerini hatırlatmak istiyorum. Dost kelimesi, telaffuzu bile çok sıcak hakikaten.
Ya.
çok özel dostlarımız olur hayatımızda. Sevdiğimiz, güvendiğimiz, inandığımız, paylaşımlarda bulunduğumuz, fikirlerinden istifade ettiğimiz. Arkadaşlıktan çok öte bir şey dostluk. Derin bir sevgi ve saygıyı içinde barındıran, çok özel duyguları barındıran bir şey dostluk. Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle yönlendiriyor bizi. Mümin cana yakındır. Yakınlık duymayan ve kendisiyle dostluk kurulamayan kimsede hayır yoktur. Kendisiyle yakınlık kurulabilen insanların öncelendiğini görüyoruz peygamberin dilinde. Yani yakınlık kurabilen, yakınlık kurulabilen insan olmak peygamberimizin bize ifade ettiği gerçek dostlar olabilmek çok önemli, çok kıymetli. Bir şeyi hatırlatıyor ve diyor ki kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin. Burada benzeşmeler hatırlatılır. Kişiler birbirlerini etkilerler konuştuklarıyla, fikirleriyle, davranışlarıyla yön verirler. Yerine göre aldığı yönden diğer yöne çevirirler. Bu noktadaki peygamberimizin ikazı çok kıymetli. Seçtiğimiz dostlara dikkat etmemiz, seçici olmamız, arkadaşlıktan öte bağ kuracağımız insanların huy ve karakterlerini iyi öğrenmemiz, tanımamız noktasında bize tavsiyelerde bulunur peygamberimiz. Kur'an-ı Kerim'de bunu destekleyen bir ayet-i kerime var. Ve peygamberimizin dilinden dökülen cümlelerin akabinde bunu duyduğumuzda dostluğun ne kadar kıymetli olduğunu, sonsuza ulaşan bir mesajının bulunduğunu, bir yönünün olduğunu anlıyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de o gün dostlarını iyi seçmeyenler için şöyle dediklerini bize bildiriyor. Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim. Andolsun Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı diyecek. Dostlarımız çok önemli.
Ya, bütün çok hayatımıza yön veriyor, evet.
Hem hayatımız hem sonsuzluk alemine uzanan hayatımız. Yani hayatın dünya ve ebed alemine uzanan yönünü düşünürsek, hem dünya hayatımızı hem ebed hayatımızı yönlendirebilecek olan, şekillendirebilecek olan, bizi etkileyebilecek olan dostlarımızı seçerken de çok dikkatli olmamız gerekiyor bu anlamda.
Evet, bu yaşımıza geldik, dostlarımızı seçtik, hayatımızı devam ettiriyoruz ama bazen de şöyle yapıyoruz. Nasıl olsa benim arkadaşım bana kırılmaz, darılmaz, ne söylersem söyleyeyim alınmaz diye düşünüyoruz ama onlara karşı davranışlarımızda daha dikkatli olmamız gerekmiyor mu tam tersine?
Elbette ki dostlarımız, evet, neliksiz niteliksiz sevgi ve saygı duyduğumuz, bize sevgi ve saygı duyan insanlar. Ama bu ince duyguların incitilmemesi, insanların bu noktada kırılmaması için de özel gayret göstermek gerekiyor. Çünkü dostluk kurabilmek çok kolay bir olay değil. Meşreplerin uyuşması, ruhların uyuşması çok kolay bir olay değil. Duygu birliği yaşadığımız, birbirimizi anladığımız dostlarımız varsa onları incitmemek için ve onların o duygularının sürekliliğinin, devamlılığının oluşabilmesi, devam edebilmesi için de bizim fedakarca davranmamız gerekiyor. Hatırını sormak, selam vermek, yer göstermek, yardımcı olmak, karşılıksız her halinde yanında olabilmek dostumuzun. Hata ve kusurlarında onları eleştirirken insaflı davranmak.
Bakın, eleştirmemek demiyoruz. Eleştirirken insaflı davranmak diyoruz.
Dostun iyisi dostunun yanlışını düzeltmek için gayret edendir aslında. Üstünü örten değil. Çünkü yanlışı düzeltmeden dostluğa devam, o kişinin yanlışını sürdürmesine, bizim de belki zaman içinde yanlışı normal görmemize sebep olabilecek. O zaman yanlışını düzeltebileceğimiz bir dostumuz varsa onu da düzelterek dostluk yolunda ilerlemek gerekiyor. Dediğim gibi arkadaş olunabiliyor. Hayatımızda çok arkadaşlarımız olabilir ama dostluk çok özel bir duygu. Onu da zedelememek gerekiyor. O duygunun yaşaması ve devamı için fedakar olmak gerekiyor.
Tabii biraz karşılıklı bu işler.
Karşılıklı.
Hani tek taraflı dostluk zaten olamayacağı gibi tek taraflı iyilik de olamıyor ister istemez.
Peygamberimiz bununla ilgili de bir söz söylüyor ve diyor ki sen sevdiğin saydığın halde sohbetinden huzur bulmadığın, sohbetinden faydalanmadığın dostlukta hayır yoktur diyor. Yani o sohbeti bırak anlamında bir cümle dökülüyor peygamberimizin dilinden. Ya faydalı olacak ya fayda alacak. Bu duygular bir araya geldiğinde ikisi birbirini iyi yetiştiren iki eğitimci gibi olacak. Dostluk biraz da eğitimcilik yönüyle de çok kıymetli. Çünkü birbirini yönlendiriyor iki insan. İki insanın gönlü, ruhu, aklı bir olunca herhalde yeryüzünde yapılamayacak şey yoktur diyorum ben.
Evet.
Çok sıkıntılar aşılabilir.
Evet, ama dostsuz hayat sürdürmek de pek mümkün görünmüyor, değil mi?
Mümkün değil dayanaksız, desteksiz, evet, arkadaşsız, ahbapsız, sırdaşsız olunabilir mi hiç? Allah Resulü'nün dostu vardı. Kimdi desem herkes Ebu Bekir radıyallahu anh'dan bahsedecek. Hı hı. Öyle bir dost ki hicret yolunda onunla mağarada saklandıklarında bütün tehlikeleri göze alarak onun yanında olmayı becermişti. Hı hı. Onunla birlikte yola çıkmıştı. Bütün malını onun için harcamıştı, güveniyordu, inanıyordu. O duygu birliği o kadar önemli ki. Mesela Hazreti Ali'nin Peygamber Efendimiz'in yatağına yatması ve Peygamber Efendimiz'in müşriklerin gözünün önünde çıkıp gitmesi, canını emanet edebileceği, canını bile göze alabileceği, vermeyi göze alabileceği bir dost ne kadar kıymetlidir. Yani. Ki Hazreti Ali'yi Ali yapan, Hazreti Ebu Bekir'i Hazreti Ebu Bekir yapan bugün özlemle andığımız insanlar olması onların bu dostane tavırları değil midir
sizin? Tabii ki, tabii ki öyle. Evet. Aslında aile büyüklerimizi düşünüyorum şimdi. Onlar da birbirleriyle dost oluyor ve aile büyüklerinin dostlukları da aslında onların çocuklarına da yansıyor. Bu anlamda aile büyüklerinin dostlukları da çok önemli hale geliyor değil mi?
Çok kıymetli tabii ki. Büyüklerimizin dostluk kurduğu insanlarla onların vefatından sonra bile bizim dostluğumuzu sürdürmesi, ailemizin büyükleri göçse bile onları ziyaret etmemiz, yardımcı olmamız, hal hatırını sormamız Peygamber Efendimizin tavsiyesi yine. Hı hı. Yani büyükler gidince dostluklar bitmeyecek, nesilleri devam ettirecek onu. O büyüklerin birbirine alıp verdiği duygu yoğunluğunu nesiller birbirine ulaştıracak. Bunlar çok kıymetli şeyler.
Evet.
Bu dostlukların yaşatıldığı insan toplulukları mutlu oluyor zaten yeryüzünde. Ferdi yaşam dinimizin tercih ettiği, öncelediği bir yaşam tarzı değil. Ne kadar birliktelikler varsa, insanlar ne kadar birbirine faydalı, birbirine duygu olarak, akıl olarak, yön veriş olarak, etkileyiş olarak faydalı olabiliyorsa,
hı hı,
o dostluklar, o yaşam tarzları o kadar kıymetli.
Hı hı. Yine süremizin hocam yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Peygamber Efendimiz'in de pek çok hadisi var dostluklarla ilgili. Mümin müminin aynasıdır demişler. Bu cümleyi biraz son dakikalarımızda aktarmak ister misiniz dinleyicilerimize anlamını?
Aslında mümin mümine bakarak kendini düzeltir. Mümin mümine bakarak, mümin kardeşine bakarak kendini yönlendirir anlamını vermek lazım. Ben yanlışımı hatamı görmeyebilirim ama dostluk kurduğum insanda doğrusunu gördüğümde yanlış davranışın aslında kendimde olduğunu fark edebilirim.
Hı hı.
Onun için toplumdaki her bir birey, her bir inanıyorum diyen insan birbirine aynı olmak zorunda. Düzelmek için, yön vermek için, iyiliğin yaygınlaşması için, kalplerin kaynaşması için ülkemizin ne kadar da çok ihtiyacı var buna bugün.
Sadece ülkemizin mi? Dünyanın
ihtiyacı var. Haklısınız, evet. O kardeşçe duygular, o kalplerin kaynaşması olayı, o birbirine aynı olmadan geçiyor aslında.
Evet.
Birbirimize aynı oluruz inşallah yeryüzünde.
İnşallah. Artık evet, veda ediyoruz. Değerli hocam, son cümlelerinizi alalım. Sizinle birlikte dinleyicilerimize veda edelim.
Gerçek dost Rabbül Alemin şüphesiz. Onu çok seven kulları gelip geçmiş yeryüzünden hala vardır mutlaka. Dillerinden dökülen çok hoş sözler var. Yunus Emre'den dizeler aldım ben. Tam da bu duygu yoğunluğunu ifade eder diye, hı hı, düşünüyorum. Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevda için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik diyor Yunus Emre. Neliksiz niteliksiz gönüller yapan dostlar olmayı Rabbim bize nasip etsin.
Ne güzel söylediniz.
Neliksiz niteliksiz dostlar bulmayı da nasip etsin.
İnşallah. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle olduğunuz için ve böylesine güzel, böylesine sıcak bir konuyu hem bizimle hem dinleyicilerimizle paylaştığınız için. Ve sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle programımızın sonuna geldik. Hayatın Seslerinden bugünlük ve bu haftalık son. Ama pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında buluşmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve ben Sezin Zor huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.